Ayrım 13. Yaşanmayan Zaman, Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre, sayfa 102. 11:45 gece François Hanequin, Saint-Flour'da birinci sınıf eczacı, 1,70 boy, düz bir burun, kişiliksiz bir alın, gözlerde hafif şaşılık, değirmi sakal, ağızda ve apış arasında kuvvetli koku, 7 yaşına kadar müzmin bağırsak iltihabı, 13 yaşlarında halledilmiş Oidipus kompleksi, 17 yaşında bakalorya, askere gidinceye kadar haftada en azından 3 gece rüyasına giren şeytanı def etmek için girişilen el oyunları, Tem ve Maten gazetelerine abone, 3 ayda 2-3 kere kilisede kutsal şarapla kutsal ekmeği tadan koyu Katolik Esperans'ın genç kızlık soyadı Diolafoy, kocası eczacı François Hanequin üst kata çıktı, karısının bir şapkayı denediği yatak odasına girdi ve İşte dedi. Dediğim çıktı. İkinci kurayı çağırıyorlar. Karısı şapkayı tuvalet masasına bıraktı. Ağzından saç dokalarını çıkardı. O halde bugün gidiyorsun ha, dedi. Adam, evet 5 treniyle dedi. Tanrım dedi karısı. Her şey alt üst. İmkanı yok. Seni hazırlayamam. Vakit yok. Ne alacaksın yanına? Gömlek alırsın tabii. Sonra uzun donlarını. Müslin donlarım var. Ketenler var. Bir de yünler var. Yünleri vereyim daha iyi. Sonra bir de yün kuşaklarını veririm. Birkaç tanesini alabilsen, sımsıkı sararsak belki sığar. Hanequin, yün kuşakları istemem dedi. 3 günde bit yuvası olur çıkar. Ne rezalet ama bit falan yoktur orada. Al yanına. Beni memnun etmek için hiç olmazsa oraya gidince ne kadar işine yarayacak göreceksin. Allah'tan evde konserve var. 36'da. Grev sırasında aldıklarım hani. Sen alay ediyordun hatırlıyorsun ya. Bir kutu beyaz şaraplı lahana var. Ama sen sevmezsin. Hanequin midemi ekşitiyor dedi. Sonra ellerini ovuşturarak ama kuru fasulye olursa diye ekledi. Kuru fasulye mi dedi Esperans. Aa ama sevgilim kuru fasulyeyi nasıl ısıtırsın? Adam sende dedi Hanequin. Nasıl adam sende? Sıcak suya oturtmak ister ısıtmak için. İyi ya öyle olsun. Tavuk suyu peltesi de vardı bizde değil mi? Hah tamam. Tavuk suyu peltesi bir de domuz sucuğu. Clermont'daki yeğeninin gönderdiği o nefis domuz sucuğundan. Adam bir an hayal kurarak durdu sonra İsviçre'den aldığım çakıyı da götürürüm dedi. İyi. Ay senin o kahve koyduğumuz termosu nereye saklamıştım ben? Kahve değil mi ya tabii. İnsanın içini tutacak sıcak bir şey lazım. Sonra hüzünlü bir sesle ekledi. Evlendiğimizden beri ilk kez çorbasız karın doyuracağım. Birkaç tane de erik koy. Nasılsa evde var. Sonra bir şişe de konyak. Sarı bavulu mu alırsın? Hanequin şiddetle itiraz etti. Bavul mu? Allah korusun. Bir kez başıma dert olur. Sonra oralarda bavulu kaybetmek istemem. Orada ne bulurlarsa çalarlar. O eski torbayı alacağım. Torbayı mı? Hangi torba? Canım evlenmeden önce balığa giderken yanıma aldığım torba gibi çanta. Ne yaptın ona? Ne mi yaptım? Ne bileyim sevgilim. Nereye koyduğumu bilemiyorum. Sen aklımı öyle bir karıştırdın ki ama herhalde tavan arasına koymuşumdur. Tavan arasına mı? Hey tanrım fareler yesin diye mi? Ama ne kılığa girmiştir kim bilir. Halbuki bavulu alsan çok daha iyi edersin. Bir kere çok büyük değil. Nereye gitsen yanında taşıyabilirsin. Sonra, aa hatırladım. Nerede olduğunu biliyorum. Matilde'lerde. Pikniğe gidecekleri gün vermiştim. Torbamı Matilde mi verdin? Yok canım. Torbadan söz eden kim? Termos söylüyorum. Hanequin inatla. Torbamı istiyorum dedi. Ama sevgilim nereden bulabilirim şimdi? O kadar çok iş var ki nasıl yetiştirebileceğim? Hadi biraz yardım et bana. Kendin bakıver torbana. Herhalde tavan arasındadır. Adam merdiveni çıktı. Çatı arasının kapısını itti. Toz kokuyor. Göz gözü görmüyordu. Bacaklarının arasından bir fare fırlayıp kaçtı. Tüy Allah kahretsin. Fareler canını okumuştur torbanın diye düşündü. Sandıklar vardı. İçi saman dolu bir manken. Bir dünya yuvarlağı vardı. Eski bir fırın, bir dişçi koltuğu, eski bir ork vardı. Şimdi bütün bunlar alt üst edecekti. Hiç olmazsa sandıklardan birine kaldırmayı akıl etmiş olsaydı, fareler yemezdi bari. Sandıkları peş peşe açıp baktı, kapakları öfkeyle kapatıyordu. Öyle de kullanışlıydı ki, deridendi, fermuarlıydı. İçine dünya kadar öteberi doldurulabilirdi. İki gözlüydü hem de. Tam böyle zamanlarda işinize yarayacak cinsten bir şeydi. Ne kadar değerli olduğunu kimse aklına getirmezdi o kılıksız torbanın. Öfkeyle, ne olursa olsun o sarı bavulu almayacağım diye düşündü. Yanıma hiçbir şey almam daha iyi. Sandıklardan birine oturdu. Elleri tozdan simsiyahtı. Tozu kuru ve yapışkan bir zamk halinde bütün bedeninde hissediyordu. Siyah ceketini kirletmemek için ellerini havada tutuyordu. Ona sanki bu ambardan çıkma cesaretini asla gösteremeyecekmiş gibi geliyordu. Canım hiçbir şey istemiyor, hiçbir şeyden zevk almıyorum artık ve içini tutacak sıcak bir çorba bile içmeden geçireceği bu gece her şey o kadar boşunaydı ki kendini yukarıda, ta tepede, sandığın üzerinde 200 metre aşağısında kendisini bekleyen o gürültülü ve iyi aydınlatılmamış istasyonda yapayalnız, perişan ve mahvolmuş hissediyordu. Ama Esperans'ın keskin çığlığı onu yerinden sıçrattı. Bu bir zafer çığlığıydı. Buldum, buldum! Kapıyı açtı ve merdivenin başına koştu. Neredeymiş? Torbanı buldum, aşağıda, yüklükteymiş. Aşağı indi, torbayı karısının elinden aldı, açtı, baktı ve avcuyla silerek temizler gibi yaptı. Sonra yatağın üzerine bırakırken, bak dedi. Ne düşünüyordum biliyor musun? Acaba kendime şöyle sağlamca bir çift pabuç alsam mı? Sofraya, sofraya. Hepsi öğle saatinin kör edici dört duvarına dalmışlardı. Dışarıda sıcağın bembeyaz göğü, dışarıda ölü ve bembeyaz sokaklar bir no man's land. No man's land, harp içinde iki cephe arasında tek canlıya rastlanmayan, savaş dışı bırakılmış şerit bölgelere verilen milletler arası addır. Dışarıda savaş, kapalı panjurların ardında sıcakla bunalıyorlardı. Daniel peçeteyi dizlerine yaydı. Hanequin peçeteyi boynuna bağladı. Brune sofranın üzerindeki kağıt peçeteyi aldı ve ağzını sildi. Jeanine şarlı, pencereleri tebeşir beyazlığında bir ışıkla dalga dalga aydınlanan kocaman, hemen de bomboş yemek salonuna getirdi ve peçeteyi adamın göğsünün üzerine örttü. Geçici bir barıştı bu. Savaş. Evet tabii savaş. Ama bu sıcak. Suda yüzen tereyağı ortada yağlı ve belirsiz kenar çizgisiyle iri bir parça. Üzerinde yağlı ve kirli sarı renkli su ve karınları havada yüzen küçücük yağ parçaları. Daniel, meze tabağında ağır ağır eriyen tereyağı parçalarına bakıyordu. Brune alnındaki teri sildi. Peynir tabağında iş başındaki namuslu bir adam gibi terliyordu. Morris'in birası ılıktı, bardağı itti. Pöf, çocuk sidiğine dönmüş. Matthew'nun kırmızı şarabında bir buz parçacığı yüzüyordu, içti. Ağzına önce buzlu bir su geldi, sonra biraz daha az soğuk bir yudum şarap. Şarap çabucak suya katılarak eridi. Şar başını hafifçe yana çevirerek gene çorba dedi. İnsanın yaz ortasında çorba içmek için aklından zoru olması gerek. Tabağını göğsünün üzerine koydular. Tabak peçetenin ve gömleğin altından göğsünü ısıtıyordu. Porselenin tam kenarını görüyordu. Kaşığı kararlamadan tabağa soktu, dikey olarak kaldırdı. Ama insan sırt üstü yatarken dikeyi hiçbir zaman yanlışsız hesaplayamaz. Çorbanın bir kısmı şıpırdayarak tabağa geri döküldü. Şar kaşığı ağır ağır dudaklarının hizasına getirdi. Sonra yana eğdi ve Allah belasını versin. Her seferinde aynı şey, kaynar kaynar çorba yanağına döküldü. Oradan akarak gömleğinin yakasından içine doldu. Savaş mı? Evet, savaş. Yok, hayır dedi Zezet. Radyoyu açma, istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Ama biraz müzik iyi gelir dedi Morris. Çarso, gupt, çıtır, gır, yıldızınız, haberler, sombrero, tangolar, seni bekleyeceğim, isteyenler, üget, Arnal, Pierre Durock, eşi ve iki kızı, Roche Canillac'tan Mademoiselle Alien, Jean-François Roquette, küçük kızı Marie Madeleine için ve Tool'da çalışan genç daktilolar, sevgili askerleri için, gece ve gündüz bekleyeceğim seni. Şu balık çorbasından bir kaşık daha almaz mıydın? Hayır, mersi dedi Matthew. Çaresi yoktu bunun. Radyo hışır diyordu. Beyaz ve ölü alanların üstünden geçiyor, camları parçalıyor. Kentte üstünden geçiyor, camları parçalıyor. Kentte karanlık ve bayıltıcı sıcağa sokuluyordu. Odette, çaresi yok bunun diye düşünüyordu. Gerçekti. Apaçık ortadaydı bu. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcaktı ki Mademoiselle Etienne, Zezet, Jean-François Roquette ve Roche Canilac'tan Ducroc ailesi düşünüyorlardı. Çaresi yoktu bunun. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcaktı ki. Daniel, ne yapmalarını isterdin diye sordu. Charles, boşuna bir korkuydu diye düşünüyordu. Bizi burada bırakacaklardır gene. Ella, bir ben şahs çatalı tabağın kenarına bıraktı. Başını arkaya atarak, ben mi dedi. Ben savaşa inanmıyorum. Bana dönmeni bekleyeceğim. Uçak dümdüz, yüzüstü uzanmış tozlu, sisli bir camın üstünde uçuyordu. Camın ucunda, çok uzakta azıcık bir boya görünüyordu. Henri Chamberlain'in kulağına doğru bağırdı. İşte İngiltere. İngiltere ve orada uçak alanındaki parmaklıklara birbirini ezmek pahasına yüklenmiş, yığılmış, onun dönüşünü bekleyen insanlar, aşkım ölünceye kadar kısa bir baygınlık hisseder gibi oldu. O kadar sıcak, o kadar sıcaktı ki o kara sinek suratlı adamı Dresen Oteli'nin memorandumu unutabilmeyi isterdi ve inanabilmeyi, ulu tanrım henüz işlerin düzelebileceğine inanmayı isterdi. Gözlerini kapadı. Benim güzel bebeğimi isteyenler. De Cazaville'den Madame Duranty ve küçük yeğeni. Savaş, evet savaş. Ulu tanrım, savaş ve sıcak. Sıcak ve o her şeyden vazgeçmiş, hazin ikindi uykusu. Kaza, işte kaza. Otobüs beyaz ve kimsesiz bir alanda durdu. Pierre herkesten önce atladı dışarı ve ateş gibi gözyaşları göz kapaklarının altına doldu. Otobüsün içinde azıcık bir sabah kalmıştı. Ama dışarıda göz kamaştırıcı güneşte sabahın ölümü vardı yalnızca. Sabah bitti artık. Benim güzel bebeğim, sabah bitti, umut bitti. Öğle saatinin korkunç felaketi bu. Jean Servin tabağını itmişti. Paris Soir'ın spor sayfasını okuyordu. Kısmi seferberlik ilanından haberi yoktu. İşindeydi. Öğle tatilinde yemeğe gelmişti. Saat 2'de tekrar işinin başına dönecekti. Lucien Renier avuçları arasında bastırarak ceviz kırıyordu. Beyaz afişleri okumuştu. Blöftür bu diye düşünüyordu. François Destoux, Derien Enstitüsü'nün laborantı, tabağındaki yemek suyunu ekmeği de sıyırıyordu ve hiçbir şey düşünmüyordu. Karısı da düşünmüyordu. René Malleville, Pierre Charnier hiçbir şey düşünmüyordu. Sabah savaş, beyinlerinin içinde keskin ve parçalayıcı bir buzdağıydı. Sonra yavaş yavaş erimişti. Şimdi ılık bir su birikintisinden ibaretti. Benim güzel bebeğim, kızarmış sığır rostosunun kıvamlı ve acımsı tadı, balık kokusu, iki büyük azı dişi arasında ezilen etin fışkıran kanlı suyu, kırmızı şarap buharı ve sıcak sıcak. Sayın dinleyiciler, barışsever ama dokunulmaz bütünlüğüyle Fransa, kararlı adımlarla kaderine doğru yürümektedir. Yorgundu, şaşkındı, elini 3 kere gözlerinin üzerinde gezdirdi. Işık gözlerini acıtıyordu. Kurşun kaleminin ucunu emip duran Dalburn, Morning Post'lu arkadaşına Zapart'ı yemiş dedi. Adam elini kaldırdı ve zor işitilir bir sesle konuştu. Şu anda yurda dönmüş bulunuyorum ve ilk görevim İngiliz ve Fransız hükümetlerine görüşmelerimin sonuçlarını bildirecek birer rapor sunmaktır. O ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmam ne yazık ki olanaksızdır. Öğle aydınlığı adamı bembeyaz kefeniyle sarmalıyordu. Dawburn ona bakıyor ve göğün ateşi altında kül rengi paslı kayalar arasında dolaşan uzun kimsesiz yolları düşünüyordu. İhtiyar daha da zayıf bir sesle ekledi. Şunu söylemekle yetineceğim. Bütün ilgililerin Çekoslovakya sorununun barışçı yollardan çözümü için her çareye başvurmaya devam edeceklerine inanıyorum. Çünkü bugün Avrupa'nın barış ve huzuru bu sorunun çözüm şekline bağlı bulunmaktadır. Kararlı hareketlerle sofranın üzerindeki ekmek kırıntılarını topluyordu. sıkıntılı görünüyordu. Tıpkı saman nezlesi krizlerinden birine yakalandığı zamanlardaki gibi. Bana "Mideme bir ağrı yapıştı," dedi. Bir iki damla gözyaşı döktü şaşkınlıktan. Bu onun bütün alışkanlıklarını alt üst edecek. Ona "Yalnızca başta," diye anlattım. "Başta birkaç gün öyle olur, sonra geçer." Mutsuz olduğuna, acı çektiğine inanıyor. O kafacığının içindeki somurtkan soğuk hissini acı sanıyor. Dimdik duruyor. Bütün Fransız kadınlarının kendisi gibi acı çektiğini, onun için kendini koyvermeye hakkı olmadığını düşünüyor. Gururlu, ağırbaşlı, sakin, sofra örtüsünün üzerindeki güzel kollarıyla, büyük bir mağazanın kasasında kibirle oturan bir kasiyere benziyor. Düşünmüyor. Ben gittikten sonra hayatının çok daha rahat, çok daha sakin olacağını düşünmek istemiyor. Ne düşünüyor o halde? Çatalın sapında bir pas lekesi var. Kaşlarını çatıyor. Lekeyi kırmızı tırnağının sivri ucuyla kazıyor. Çok daha rahat olacak. Anası, arkadaşları, o yardım derneğindeki toplantıları, yalnızca onun yatacağı kocaman yatak, azıcık yemek, yer zaten. Ocağın bir köşesinde kendisine sahanda iki yumurta pişirecektir. Küçüğün yemeği çok daha kolay hallolur. Haşlamalar, et suları, her gün et suları ona. "Sen bana ne olursa ver, her gün aynı yemeği ver, yerim ben. Değişik yemekler yapacağım diye uğraşma. Ne yediğimi fark etmem bile çok zaman," diyordum. Ama o inat ediyordu. Bunun görevi olduğuna inanmıştı bir kere. "George, canım, ıhlamurunu istiyor musun?" "Hayır, mersi." İçin çekerek ıhlamuru içti, gözleri kızarmıştı. Ama bana bakmıyordu. Büfeye bakıyordu. Çünkü büfe oradaydı. Tam karşısındaydı. Bana söylenecek bir şey yoktu, ya da söylese soğuk almamaya dikkat et diyecekti. Hatta belki bu gece beni gözünün önüne getirecekti. Karanlık bir kompartımanda bir kenara sinmiş zayıf bir gölge. Ama hayal orada duracaktı. Sonrası çok zordu çünkü. Sonra kendini buradaki yaşamı düşünecekti. Küçük bir boşluk yapacaktı bu. Küçücük bir boşluk, Andre. Ben o kadar az gürültü ediyordum ki. Koltukta elimde bir kitapla oturuyordum. O çorapları onarıyordu. Birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Koltuk gene orada yerinde duracak. Mektup yazacak bana haftada 3 kez. Düzenli. Bir anda ciddileşecek. Uzun uzun mürekkebi, kalemi, sarı çerçeveli gözlüğünü arayacak. Sonra korkutucu bir ağırbaşlılıkla büyük anası vasörden kalma hantal, rahatsız yazı masasının başına geçip yazacaktı. Küçük diş çıkarıyor. "Annem Noel için gelecek. Madame Anselin öldü. Emilien Eylül'de nikahlanıyor. Nişanlısı çok efendi bir adam. Orta yaşlı sigortacı." Küçük boğmacaysa eğer, bunu benden saklayacaktır, merak edip üzülmemem için. Zavallı George, bunu ona yazmaya hiç gerek yok. Zaten olur olmaz her şeye kendini üzer durur. Bana paketler gönderecekti. Sucuklar, şekerlemeler, kahve paketleri, sigara paketleri, birkaç çift yün çorap, tuzlu balık, ispirto komprimeleri, tuzlu tereyağı. 10.000 paket arasında bir paket, 10.000 paketin eşi bir paket. Yanımdakine gelen paketi verseler yanlışlıkla, farkında bile olmam. Paketler, mektuplar, Janet'in et suyuyla yapılmış maması, çatalın sapında pas lekesi, büfenin üzerindeki toz ona yetecektir. "Akşam yoruldum, işlere yetişemiyorum ki," diyecektir. Gazeteleri okuyamayacaktır. Şimdi okuduğu kadarını bile okumayacaktır. Gazeteden nefret eder çünkü gazete ortalıkta dolaşır ve 48 saat geçmeden mutfakta ya da banyoda kullanılmasına olanak yoktur. Madame Heberto ona savaş haberlerini getirecektir. "Büyük bir zafer kazandık ya da iyi gitmiyor işler. Güzel kızım, iyi gitmiyor, bocalıyoruz." Henri ile Pascal şimdiden karılarıyla aralarında nerede bulunduklarını anlatacak bir şifre icat etmişler. Bazı harflerin altını şöyle bir çizecekler ama André ile bu boşuna bir zahmet. Ama gene de iyice inanmak için bir kere deniyor. "Nerede bulunduğumuz sana haber verebilirim," şaşkın bir tavırla soruyor. "Ama yasak değil mi bu?" "Evet, yasak tabii. Ama herkes bir kolayını bulmuş. Kolayı bulunur. Hani 14 savaşında yaptıkları gibi. Örneğin büyük harfler yan yana getirilip okunuyor." İçin çekerek, "Ne karışık işler," diyor. "Yok canım, bak gör bir kere ne kadar basit. Evet, sonra mektuplarını yakalayacaklar, çöp sepetine atacaklar. Ben de burada meraktan öleceğim. Ne olursa olsun bir denemeye değer. Nasıl istersen canım. Ama biliyorsun ya, coğrafya ve ben haritaya bakacağım. Kırmızı bir yuvarlakla altında bir yazı göreceğim. Benim için ne kadar faydalı değil mi? İşte bir bakıma böylesi daha iyi, çok daha iyi. Aylığımı düzenli alacak. Vekaletnameyi sana verdim değil mi? Evet canım, masanın çekmesine koydum. Böylesi çok daha iyi. İnsanın ardında üzüntüden kahrolan birini bırakması kötü bir şey olmalı. Suçlu hisseder insan kendini. Sandalyemi itiyorum. Ah canım, bırak peçetenin katlamana gerek yok. Doğru. Nereye gittiğimi sormuyor. Nereye gittiğimi hiçbir zaman sormaz. Ona küçüğü göreyim diyorum. Uyandırma sakın. 13. ayrımın sonu, sayfa 109.